Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah Sağlık Bakanı'nın dün her hafta çarşamba günü Ulusal Covid-19 Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamayı, daha doğrusu açıklamamayı konuştuk ve ondan hareketle onun sözleri anlamsız, anlaşılmıyor, tamam eyvallah da diğerlerini anlayabiliyor musunuz diye sordum. Hukuktan siyasete, sanattan spora kadar pek çok şeyin Türkiye'deki durumunu bir parça konuşmaya çalıştık ve o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Spotify'daki durum ne olacak onu konuşuruz şimdi. Aşağıdan 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu lütfen Periskop izleyicileri tıklasın. Oradan diğer dostları çağırsınlar. Ben de şu dakika itibariyle Twitter üzerinden yaptım. Çağrıyı tekrarladım. Şimdi Spotify'a 72 saatlik verilen süre bugün doluyor. Hatta dolmuş da olabilir. Tam saati bilmiyorum çünkü. Ama işin şöyle komik bir tarafı var. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun üyelerinden sevgili İlhan Taşçı. İki gün önce konuştuk kendisiyle. Bu hani 72 saatlik süre hikayesinin ne olduğunu sordum ben. İlhan o gün Nevşin Mengü'nün yayınına bağlanmış ve orada açıklamış zaten. Sonra sosyal medya üzerinden de paylaştı. Bilmiyorum duydunuz mu ama Radyo Televizyon Üst Kurulu Spotify'a DM'den yürüyor. Böyle bir tabir var biliyorsunuz. Hani gecenin bir saatinde direkt mesaj üzerinden, yani atılan mesaj üzerinden uyudun mu diye başlayan muhabbet var ya hani. Seni rüyamda gördüm ya. Hadi canım Allah aşkına rüyanda gördün. Bu muhabbetle çünkü sorabilecek başka biri yok. Yani işin öyle tuhaf bir boyutu var ki bakın bugün onu konuşacağız yayında. Hatta yarın da muhtemelen yaparız bir parça bunu. Çünkü durum netleşecek, durum belli olacak. Ama en azından şu dakika itibariyle ben İlhan'a şunu sordum. Peki ne olacak yani, nasıl bir şey bu? Vallahi dedi, ben de sordum burada hani prosedür nasıl işliyor kardeşim, yani başkanın bir tasarrufu vardır herhalde diye. Direkt mesaj üzerinden şöyle yazmışlar Spotify'ın Twitter hesabı üzerinden. Ya Allah rızası için biriniz cevap verin bize, kimle konuşacağız? Bakın olayın iki boyutu var. Bunu atlamamak zorundayız. Bizi de ilgilendirdiği için lütfen yayının başında bunu konuşmama müsaade edin. Hikaye şu. Spotify'ın, Twitter'ın, hatta YouTube'un, Facebook'un, Antin'in, Kunti'nin, daha önce onlar açıkladı. Facebook bana ne birader, ben yokum dedi, zıpladı. Ama biliyorsunuz burada daha önce konuştuk. Mesela Microsoft'un bir bürosu Yunanistan üzerinde yeni bir büroda anlaştılar. İşin bir boyutu şu. Doğru, burada devlet haklı. Karşısında bir muhatap yok. Yok kardeşim, yok. Şimdi bir sürü özgürlükçü, çok özgürlükçü insan şunu diyor bunu söylediğiniz andan itibaren. Ama insanların işte anonim kalma hakkı, o bütün dünyada özgürlüğün garantisi. İyi de birader, bunlar sonuçta ticari işletme. Eşek yüküyle değil bak, eşek sürüsü yüküyle para kazanıyor Türkiye'den. Ve 5 lira vergi ödemiyor. 5 lira vergi ödemiyor. Yapsana, sıkıysa bak yurt dışında yaşayan, bu yayını izleyen binlerce insan var. Hadi yap mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan dahi olsan, sıkıyorsa, maçan yiyorsa vergini ödeme. Bizde kimsenin bir şey ödediği yok ki. Bir tane temsilcisi yok ya. Yasal temsilci yok. Kardeşim yaşadığımı da biliyorum bak, anlatıyorum sana. Yaşadığımı biliyorum. Ayrıca bu işin bir tarafı da sizsiniz. Beraber yaşıyoruz. Biliyorsunuz Periskop üzerinde daha önce hani reklam kullanmadıkları onun için onlar yayıncıyı desteklemek üzere ittirerek, bak bizim ittirmemizle, gerçekten ben burada kendime pay çıkartıyorum, bizim ittirmemizle kardeşim bir şey yapmak zorundasın. Çünkü burada ticari kazanç elde ediyorsun ve sana ticari kazanç elde etmende yardımcı olan, sadece yardımcı olan değil, bunun sebebi olan insanlara da destek olmak zorundasın. İttirerek, sürttürerek yıldız sistemi, işte süper bilmem ne zartçurt oluşturdu. Türkiye'den kullanamıyorsun bunu. Bak 3 sene, 4 sene oldu. Yalan, 4 sene oldu. 4 sene önce şöyle bir duyuru yaptılar. Dediler ki ya biz böyle bir şey yapacağız, işte süper yıldız Antin Kutin. Hatta buna başladıkları gün dediler ki dünya üzerinde yayıncıları sınıflayacağız. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Şu anda Periskop izleyicileri zaten bunu görüyor. Benim yayına bağlanmaya çalıştığınızda, yani benim hesaba girdiğinizde, durun ben de hiç kontrol etmiyorum bakayım bir. Benim hesabı açtığınız zaman ne görüyorsunuz? Mesela ben buradan kişiler üzerinden kendime baktığım zaman. Bakın orada bir tane altın madalya var, görüyor musunuz? Onu yayını bu madalya uygulamasına başladıkları anda hemen benim hesabıma da verdiler. Niye? Çünkü bunun kuralları var, işte son hafta içinde şu kadar yayın yapmış olacaksın, şu kadar izleneceksin. Biz bunların çok üzerindeyiz. Ve Süper Kalp uygulaması ile ilgili yazışmalar sırasında dediler ki bu şu anda sadece Amerika'da uygulanıyor, Avrupa'da birkaç ülkede daha. Ve bununla birlikte Bununla birlikte diğer ülkelere de, yani bizim çalışma yürüttüğümüz diğer ülkelere de yaygınlaştırılacak. O yüzden siz bunu yapın. Ben de size duyurdum, biliyorsunuz bunu. Dedim ki Apple Store'dan, Android Market'ten alabileceğiniz yıldızlarla inanın nasıl işlediğini bile bilmiyorum. Alacağınız yıldızlarla, yani toplu olarak bu ne kadar eder, nasıl bir şey alınıyor bilmiyorum. Ama bunu alın ve uygulayın. Siz de yaptınız. 4 senedir orada biriken yıldızda 1 milyon 300 bin görünüyor orada. Ama o 1 milyon 300 bin nedir bilmiyorum. Bakın yeminle söylüyorum size. 1 milyon 300 bin dolar mıdır? 50 dolar mıdır? 10 kuruş mudur? Hiçbir fikrim yok. Bunu sorduğunuz zaman kapı duvar. Bir tane insan evladı yok. Ama bakın şunu kabul etmiş olmuyor mu? Bu yayını yine izleyen mali müşavirler var mesela. Ciddi söylüyorum, hem de sağlam mali müşavirler var. Ben daha önce bu konuyla ilgili yazıştım çünkü kendileriyle. Ya kardeşim, sen açık açık bundan, bu ülkeden ticari kazanç elde ettiğini, bunu oraya koyarak belgelemiyor musun? Belgeliyorsun. Niye vergini ödemiyorsun? Bu ülkede bu alımı yapan insanlar nereden alıyor? Ya milyarlarca dolar. Bakın, milyarlarca dolar diyorum. Milyar düzeyinde yani. Ama 5 kuruş yapmıyor. Yapmıyor kardeşim. Şimdi burada sen devlete haksız mısın diyeceksin. Hayır, haklı. Haklı. Ya doğrunun yanında duracağız kardeşim. Burada işte ben iktidarı desteklemiyorum. Ben de desteklemiyorum. 5 senedir benden daha açık söyleyeni yok herhalde. Ben de desteklemiyorum. Bu başka. Bu başka birader. Bunu yapacaksın. Başka ülkelerde nasıl yapıyorsun? Eşek gibi. Niye yapmıyorsun burada? Bunu söylediğin zaman mesela bir sürü insan özgürlük anlatıyor ya. Ya lan doğru vallahi, Cem Bey'in söylediği, Cemiller'in söylediği doğru. Ya bu dolandırıcılık kardeşim. Yasal dolandırıcılık bu. Ben bunun üzerine mesela buradaki o süper kalpleri, paralı kalpleri kapattım biliyorsunuz, yıldızları falan kapattık. Kapatınca senin hafızanı durduruyor. Aç diyor. Lan ben niye açayım? Sen para kazanıyorsun. İnsanlar para harcıyor. Satın alıyorlar çünkü onu. İki taraftan seni bağlıyor, kaskallıyor. Ya hukukçulara danıştım. Ben hukukçulara danıştım defalarca. Ya bir tane insana ulaşamaz mı kardeşim? Bir tane insana ulaşamaz mısın? Yok. Vallahi yok. Billahi yok. Türkiye'de bu insanların davalarını sürükleyen ünlü tanınmış avukatlar var. Onlara ulaştım. Ya yemin ediyorum ulaştım. Vallahi yapılabilecek her şeyi yaptım kardeşim. Yani burada size bir şey anlatıyorsam, üstüme düşeni yapmadan yapmıyorum bunu. Önce ben yapıyorum üstüme düşeni. Onların da bana söylediği hikaye şu. Yok vallahi. Yok yani, yapabilecek bir şey yok. Evet, bu ülkede bir dava olduğu zaman bizimle bağlantı kuruyorlar. Biz onlar adına üstleniyoruz ama hani mesela bir Amerika'da Türkiye'de yatırımı olan bir insanın davasını nasıl üstleniyorsan öyle üstleniyorum ben de. Ama burada yasal bir temsilcisi yok. E söylüyorsun bunu. Bunu söylüyorsun, hemen özgürlükçü. Ya olma, o öyle değil işte. Onlar bütün dünyada özgürlüğün temsilcisi. Ya yerim öyle özgürlüğü ben. Dolandırıcılıkla özgürlük bağdaşır mı? O zaman birini mi seçeceğiz biz? Ne farkımız kalıyor o zaman? Vallahi yani çalıyor ama çalışıyor da. Ne farkı var bundan? Çalıyor alenen. Alenen hırsız. Alenen hırsız. Ya o kadar atizi itizine, otizine karıştı ki bizim ülkemizde. Herkes bir yerinden sallıyor, bir yerinden atıyor. Ha, en doğrusu Alp Bey'in söylediği. Ülkeyi takan yok kardeşim. Vallahi sallamıyor kimse. Vallahi geldiğimiz nokta budur. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada çok net bir ifade kullandı. Dedi ki Türkiye bizim için stratejik ortak falan değil. Değil. E bir dakika ya, bir dakika. O zaman 5 senedir benim burada bas bas bağırdığım şey doğru. Siz stratejik ortaklık toplantıları yapmadınız mı? Ortak toplantılar falan. Adam diyor ki yo vallahi öyle bir şey yok. Yani partner bizim için. Eyvallah. Partner ama yani o kadar. Yani yaşandı bitti saygısızca diyor. Sallayan yok işte, takmıyor seni. Bak bunun bir tane gerekçesi var. Türkiye'de hukuk işlemiyor. Daha ötesi lamı cim yok. İstediğinize bakın. İstediğinize bak, mesela bu mecralar olmasaydı 5 yıldır bu yayınları nasıl yapacaktın? Ben de bunu anlatıyorum. Ben 5 yıldır bu yayınları yapıyorum güzel kardeşim. Bak sen adını yazmamışsın ama ben sana şunu söyleyeyim. Ben bu yayınları yapıyorum. Bu yayınları yaparken bu firmalara para kazandırıyorum ben. Onlar beni çok sevdikleri için, yani Türkiye'de biz basın özgürlüğünü destekleyelim. Ya Ünsal diye bir olan var orada, tanıyoruz da. Hani biz ona destek olalım ya. Böyle bir şey yapmıyorlar ki. Hiç kimse kara kaşa kara göze falan gelmiyor. Eşek yüküyle, eşek sürüsü yüküyle para kazandığı için geliyor buraya. Anlatabiliyor muyum? Ya bunu söylediğinde çıkış burası olamazsa Yücel Turgut. Teşekkür ediyorum isim paylaştığınız için. Yücel Turgut, sevgili Yücel Turgut. Sana söylüyorum. Hiçbiri kara kaşımıza, kara gözümüze falan gelmiyor. Türkiye'yi umursadıklarını falan da düşünmeyin. Dünyada en çok sosyal medya üzerinde paylaşım yapan ülkelerden biriyiz biz. Hatta bazılarında, mesela işte Twitter üzerinde, bir dönem Facebook'ta ama şu anda durum nedir bilmiyorum. En çok paylaşım yapan biziz. Adamlar bizi sevdiği için falan burada değil yani. Şöyle bir şey düşünmeyin. Çok seviyor. Abi Türklere hastayız biz ya. Vallahi hastasıyız biz Türklerin. Yani ne yapalım biz? Yatırım yapalım gelin. Böyle bir yatırım yok ki. Var olanı burayla da paylaşıyor sadece. Eyvallah, hatırladım sizi. Kızınızla mı gelmiştiniz İstanbul TÜYAP Fuarı'nda? Kızınızla mı gelmiştiniz? Bak, böyle bir şey olduğu zaman bizim bunu sorabilmemiz lazım. Ama Türkiye'de soramıyorsun ya. Soramıyorsun, yok böyle bir şansın. Sorduğun zaman direkt karşına çıkıyorlar. Hemen. Olmaz, olmaz birader, olmaz. Ulusal çıkar savunacaksan, hani bunu yapacaksan öyle yapacaksın. Bence. Ben öyle yapıyorum en azından. Bu ülkeden para kazanıyorsan vergini vereceksin kardeşim. Vereceksin. Başka çaren yok. Anlatabiliyor muyum? Ama yapmıyor. Niye? Sallamıyor çünkü. Cem Bey'in söylediği gibi. Değil mi? Cem Bey dediğim yazan. Kimse sallamıyor. Çünkü çok iyi biliyorlar ki bu ülkede hukuk falan işlemiyor. Görüyorsun işte. Göstereceğim şimdi size yayınlarda. Sabah gazetesinin manşetini göstereceğim mesela. Takvimin bunun üzerinden yaptığı kelime oyununu göstereceğim. Işık kelimesi üzerinden. Sallamıyor ki insanlar. Çünkü biliyor ki ya, umurunda bile değil. İşin ikinci boyutu, demin yarım kalan şu veri saklama hikayesi. Getirecekler, verileri saklayacaklar. Verileri saklamakla bitmiyor ki. O verileri paylaşıp paylaşmamak. Amerika'da bile bunun örneği var. Paylaşmak istemezse paylaşmıyor. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şansın yok senin. Eğer o büroyu açıyorsan Türkiye'de, açıyorsun büroyu, ondan sonra paylaşmıyorum kardeşim. Dert bu değil. Güzel kardeşim, dert bu değil. Lütfen doğru yerden tutalım hep beraber. Bakın, yayın arasında gelen maillerden bir tanesi. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum ilgisi için. Aslı Hanım. Özgür Özel. Muhalefet adına. Hani dedim ya, muhalefet hiçbir şey yapmıyor diye. Muhalefet adına kayda geçiriyorum diyerek Canan Kaftancıoğlu davasını, Atilla Taş ve Murat Aksoy'u tekrar tutuklatan insan olarak o 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanını afişe etti. Mecliste yaptı bunu dedi. Sosyal medyadan da paylaşımını göndermiş. Ya teşekkür ediyorum aslanım ama zaten söylediğim tam da bu, size az önce cevaben yazdığım gibi. Tam da bu. Onun yaptığını ben de yapıyorum. Mecliste bunu söyleyince bitmiyor bu iş. Mecliste kaygıda geçti. Çok iyi. Tamam, o zaman sorunumuz yok değil mi? Yani, tamam ya. O zaman bitirelim. Siyaset bu değil aslanım. Siyaset bu olamaz. Eğer biz bu kadarına razı olursak bundan sonrası yokuş aşağı, kusura bakmayın. Ya hakkımızı isteyeceğiz, arayacağız kardeşim. Bak, o anlattığım paranın içinde sizin hakkınız var. Siz veriyorsunuz çünkü onu. Hani demin Yücel Bey söyledi ya. Ya bu adamlar işte yapıyorlar ama 5 senedir bu yayını buradan yapıyorsun. Evet. 5 senedir beni sevdikleri için bu mecrayı açmıyorlar bana. Periskop'ta o uygulama başladığı gün altın madalyayı babasının aynı. Lan güzel de durdu. Oğlanın profil fotosu da güzel. İyi bak, bunu koy altına. Böyle bir şey olmadı ki. Babasının ayrına değil. O yayını göstererek yayın üzerinden eşek yüküyle para kazanıyor. Sonrası yok. Çok iyi biliyor. Ya Türkiye'de eğer taraftarın varsa, hele sosyal medya üzerinden gazlıyorsan, insanlar üzerinde büyük korku yaratabiliyorsun. Bakın, dünden beri sosyal medyada bir video dönüyor. Video. Ya aslında başka bir şey. Yani ismi de acayip bir tuhaf, motor muhabbet mi ne, öyle bir şey. Aklıma kalmadı, kusura bakmayın, hiç açıp bakamayacağım da şimdi. Orada oyuncu Barış Falay'la röportaj yapan bir kadın var. Ve o kadın Nurhan Hoca'dan, Nurhan Karadağ'dan bahsederken, ya nurlar içinde yatsın, yani çok acayip bir adamdan bahsediyor. Hiçbir fikri yok bak bu arada. Hiçbir fikri yok anlattı. Ya duydum, bizim Barış'ın babası. Oldu oyuncu bu arada Barış Karadağ. Umut Karadağ. Oyuncu. Ya bizim Umut'un babası. Bu kadar rahat söylüyor. Ay, az faşist değilmiş. Faşist miymiş? Evet ya. Ya Nurhan Hoca ile ilgili insan, hele hele bir oyuncuyla, hele hele onun oyuncusuyla, bak, dil tarihten mezun bir insanla, dil tarih tiyatrodan mezun bir insanla, ki dil tarih tiyatronun kanun hükmünde kararnamelerle oyunculuğun ne hale getirildiğini biliyorsunuz tiyatro bölümünün. Buna rağmen o cümleyi kurarken insan bir parça utanır ya. İnsan utanır ama. Ağzından çıkanın boyutunu bilmediği için, boş boş konuşmayı marifet zannettiği için mesela faşist sözünü çok rahat kullanabiliyor. Nurhan Hoca dediğin insan bu ülkede eğer, bu ülkede köy seyirlik oyunu diye bir kavramın üzerinde hala insanlar bir şey yapabiliyorsa, bugün insanların meddah geleneği anlatıyor, anlatıcı denkbejlerden bahsediliyorsa, bunun üzerinde araştırma yapmış, hayatını buna vakfetmiş insanlardan bir tanesidir. Adını besmeleyle anman lazım ağzını alırken. Adını besmeleyle anman lazım. Ama hiçbir fikri yok ki. Hiçbir fikri yok. Ay öldü mü? Toprağı bol olsun. Ya kafa mı yapıyorsun sen ya? Sus edebinle insan zannetsinler bari. Ama niye güveniyor biliyor musunuz? Sosyal medyada taraftar var. Dün insanlar sosyal medyada bir yandan da böyle bir acayip linç girişimi başladı yürüdü falan. Bırak onu da ya karşında oturan sen bir öğrencisin ya. Öğrencisisin. Şunu demek çok mu zor geliyor? Yani Nurhan Hoca ile ilgili benim duyduğum acayip hikayeler var. Sana kim anlattı o hikayeleri? Anlatacağına karşısındaki öğrencisine sorsana. Gerçi onun da söyleyecek ikinci bir cümlesi yok. Abuk sabuk gev gev yapıyor sadece. Bak bir daha söylüyorum. Bilerek ve rahmetli gururla söylüyorum. Tanıyan biri olarak söylüyorum bunu. Adını anarken besmeleyle anman gerekiyor senin. Ama bilsen tabii. Yani Türkiye'de ne olacak abi? Bırak. Bırak buradan. Salla gitsin ya. Sosyal medyada hemen şunlar başlamış. Yani bu linç midir? Çok ayıp. Çok ayıp. Nesi ayıp ya? Hadsizlik. Türkiye'de hiç anlamını bilmediği kelimeleri kullanarak cümle kurmak. Tanımadığı insanlara otoboka bakmadan sallamak. Bunlar tarz olmuş artık. Bunlar ayıp değil. Gerçekten o insana sen bunu nasıl yaptın demek ayıp. Niye? Sosyal medyada taraftarı var. Öyle baktığın zaman sosyal medyanın ne kadar güçlü bir boyut olduğunu anlıyorsun. Hele buna bir de ticari kazanç eklersen, işte bak bu hale geliyor. Ticari kazancı bir de olduğu gibi indirirsen tam bu halde oluyor işte. Çünkü sosyal medyada taraftarın var, bu kadar basit. Bu kadar. Ya bak gönül rahatlığıyla söylüyorum kardeşim ben. Halil Sezai olayıyla ilgili işte yaşanan ortada. Şiddetin onaylanacak bir tarafı yok. Zaten ceza alacak onunla ilgili. Alacağı ceza 13 yıl mıdır ya? Bir insan evladı ağzını açıp söylemez. Bak tekrar söylüyorum. Biz sosyal medya üzerinde yalnız kaldık. Ciddi söylüyorum bak yalnız kaldık. Ben ve Güvenç daha üstün yalnız kaldık. İnsanlar bakmıyor. Niye? Korkuyorlar kardeşim bu kadar net. Çünkü bunu söylerse herkes şunu diyecek. Ama sen şiddete karşıydın. Hala karşıyım. Şiddet değil ki burada önemli olan. Şiddetin ceza alacağını zaten tartışamazsın ki. Öyle bir tartışma olamaz. Orada Halil Sezai'nin yaptığını saygıyla karşılayabilecek biri çıkabilir mi insan evladıyım diye? Bu değil. Eşit suça, aynı suça eşit ceza vermek zorundasın. Yapmıyorsan bunu bak hukuk ölüyor o zaman. Hukuk. Şu anda Türkiye'de ekonomik anlamda da hukuk geberiyor. Sosyal medya üzerinden. Ondan sonra sen muhatap bulamıyorsun. Yok, yok abi yok işte. Ben yayınlar bittikten sonra MP3'ünü bu yayının hani anlamayanlar için şöyle söyleyeyim. İzlediğiniz görüntü var ya bu görüntü MP4 denilen bir formatta kaydediliyor. Sonra bunları dönüştürücü üzerinden geçiriyorum. Evet ben geçiriyorum öğrendim bunları. Öğrenmek zorunda kaldım 45 yaşından sonra ama bununla şikayet edecek bir şey yok. Ben kaşındım demek ki yapacağız. Bunu bir dönüştürücü üzerinden geçiriyorum. O dönüştürücü... O internetten sağlanan parasız bir dönüştürücü. MP3 denilen bir ses dosyası formatına getiriyorum onu. Gerekçesini çünkü bu yayını izleyen öğrenciler var çok sayıda. İnternet kotası sınırlı insanlar var. Ve onlar görüntülü izledikleri zaman yayını internet kotaları zobart diye bitiyor 4. gün. Ama öbürünü yaptığın zaman bu yayın mesela 2. yayın bizim gazete yayınımızın boyutu 3 aşağı 5 yukarı 1.1 GB falan oluyor. Çok büyük bir şey. Yani şöyle düşünün. 20 GB internet kotası olan zengin sayılıyor bizim ülkemizde. 20 GB. Ben onu 15 günde gömüyorum. Ama bunu ses dosyasına çevirdiğin zaman o böyle 40 MB, 45 MB. Yani onun binlik bölümü içinde 45 çarpı öyle düşün. O kadarlık bir şeye geliyor. Bir ay rahatlıkla dinleyebiliyor. Sadece benimkini değil başka şeyleri de. İşte buna podcast deniyor. Yani ses dosyaları üzerinden o saklama. Onları ses dosyası olarak sunma hikayesini. Ben bunu yapıyorum. Yapma gerekçem bu. E kardeşim, bunların yapılmasının tek nedeni bunların yayınlanabileceği mecralar olması. Spotify bunlardan bir tanesi. Spotify'ı yapıyorsun. Spotify'a yüklüyorum. Tamam mı? Orada bir hesap var. Sanatçı hesabı deniliyor. Spotify sana babasının ayrına falan vermiyor onu. Parayla satın alıyorsun. Sen de dinlerken satın alıyorsun. Paket satın alıyorsun orada. Aile üyeliği alıyorsun mesela. Atıyorum ayda 25 lira para veriyorsun. 30 lira para veriyorsun. Neyse. Ya hayır, teşekkür için söylemedim Yücel Bey. Bunun teşekkürlük bölümü yok. Bakın ben bunu hep söylüyorum size. Ya ben kaşındım kardeşim. Kimse beni dürtmedi. Hani derler ya Türkçe'de, deli mi dürttü diye. Yo, deli dürtmedi. Ben kaşındım, o zaman yapacaksın. Gereğini öğreneceksin ve yapacaksın kardeşim. Ağlamayacaksın da bunun için. Bu madalyalık bir iş falan da değil. İş. İşin bir parçası. Ama Spotify'a ben bunu yüklüyorum. O size paralı satıyor. Yani orada takip edebilmek için parayla üye olman lazım değil mi? Ha işte. Bunu yapabilmek için mesela devlet Spotify'ın bir temsilcisine ihtiyaç duyuyor. Haksız mı? Haklı. İktidar takip olmasını ne fark ettirir kardeşim? O zaman biz niye savunuyoruz? Niye doğrunun yanında kimden olduğuna bakmadan duracağız diyoruz? Ama işte seni kimse sallamadığı için, sen temsilci bulamadığın için İlhan'ın anlattığı gibi direkt mesaj atmak zorunda kalıyorsun. Ya oğlum, bir insan evladı çıksın karşımıza lan. Bunu yazmak zorunda kalıyorsun. Burada suçlu olan kim? Ya seni sallayan yok birader, sallayan yok seni. Yok, bu kadar net. Ülke olarak kimse iplemiyor seni. İstersen Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bak, istersen Twitter yönetimine bak. Fark etmez ki. Hiç kimse. Eşitlik burada sağlanmış. Hiç kimse iplemiyor seni. Çünkü çok iyi biliyor ki bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Ne yapacaksın? Mesela ben adımı bilir gibi söylüyorum bakın size. Asla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, asla diyerek altını çizerek söylüyorum. Ne sosyal medyayı kapatmak gibi bir amacı var, ne Spotify'ı kapatmak gibi. Sosyal basınç oradan alınıyor. Salak değil bu insanlar. Tam tersini, orada açık olan mecralar içinde insanlar esiyor, gürlüyor, atıyor, tutuyor. Onlar rahatlıyor orada. Muhalefet bile oradan atıyor. İşte Aslanım'ın demin yazdığı gibi. Özgür Özel oradan yapıyor paylaşımını. Aptal mı bu adamlar, kapatsınlar? Böyle bir tavırları yok. Ama şu anda ekmeklerine yağ sürülüyor onların. Ve biz de özgürlükçü canım arkadaşlarım. Çok özgürlükçü. Vallahi bayılıyorum ya. Çok özgürlüğün hastasıyız biz. Zeytinyağlısını ben çok seviyorum özellikle. O arkadaşlar sayesinde bu abiler de at oynatıyor. Eşek gibi at oynatıyorlar hem de. Anlatabiliyor muyum? Bunu özellikle, bak özellikle söylüyorum. Çünkü kayıt düşülmesi gerekiyor. Bu işten para kazanan insanlar ses çıkartmıyor. Onlar tribüne oynuyorlar. Twitter üzerinden, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden. Onlar onu oynuyorlar. Özgürlükçü kapatılacak. Yarın bir gün Spotify olmayacak. E bu değil ki sorun. Sadece Spotify'ın olmaması değil sorun. Benim ülkemde kazandığı paranın vergisini ödemiyor kardeşim. Ödemiyor. Özgürlükçüyüm diye bunu anlatıyorsun işte. Ha. Doğru söylüyor. Elazığ'da limon. Limon da güzel olur. Hatta dereotu da güzel olur bak. Anlatabiliyor muyum? Doğru yerde durmamız bunun için şart. Bir şey istiyorsak neden istediğimizi de bilmek zorundayız. Yoksa öbür türlü kuru kuru. Yani Twitter'da bakıyorsun, o trending topic. Tamam, Spotify'ımı geri ver. Tamam, yapıştıralım buradan. Bu kadar basit değil ki. Bugün gazetelerde ne var? Vallahi gazetelerde çok şey var da, benim sizinle paylaşacağım şeyler arasında özel önem taşıyanlar var. Mesela gazeteyi açtığımız zaman... bugün Cumhuriyet Gazetesi başyazıyla mesela Anayasa Mahkemesi krizine değinmiş. Ama biz... Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Çünkü Hürriyet gazetesinin içinde çok dikkat çekici haberler var. Bunlardan bir tanesi, bugün mesela iktidar gazetelerinin tamamı müjdelerin hangi birini sığdıracağını şaşırmış durumda. Hürriyet birinci sayfanın göbeğinde bulmuş güzel haberi. Doğalgazda yeni rezerv müjdesi diye vermiş. Bir daha mı? Aha. Çok ciddi söyleyeyim, ben korkuyorum. En son rezerv bulunduğunda çok affedersiniz %53'lük zam gömmüşlerdi. Bir daha düşünün isterseniz. 5.3'lük. Bir daha düşünün isterseniz. Yeni rezerv bulundu. O tartışmayı hatırlıyorsunuz değil mi? 2053'e kadar yetecek. Yeter ama 3 sene sonra çıkacak. Çıkmayacakmış. 10 sene sonra çıkacakmış. O arada pışt diye bir anda böyle şurada ıslaklık. Ne oldu? %5.3'lük elektrik zammı. Ben tırsıyorum artık. Darbe çağrışımı ortalığı karıştırdı. Ver coşkuyu Anayasa Mahkemesi. Ahmet Hakan'ın yazısı. Gazetenin genel yayın yönetmeni kardeşim istediği yere yazar. İstediği yere yazar. Orta sayfadan yazıyor zaten. Yaptığı basit ucuz trollük. Palyaçoluk diyor ya. Burada birinci sayfaya böyle almışlar. Gazete yönetimi farkında çünkü. Ama bir Anayasa Mahkemesi üyesine palyaço diyor. Vallahi ya çok merak ediyorum. Engin Yıldırım. Ama asıl size göstereceğim bu değil. Yani hep diyorum yani burası bir medya okuma sözlüğü olmak zorunda aynı zamanda. Engin Yıldırım'dan Anayasa Mahkemesi üyesinden bahsederken ne dersiniz mesela? Siz nasıl tanıtırsınız onu? Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım değil mi? Yeterli değil mi? Çünkü adamın sıfatı bu değil mi? Unvanı da bu. Bakın Hürriyet Gazetesi nasıl yazmış? AYM'ye Gül üye seçmişti. Ney? Abdullah Gül atadı işte. Yani işte hatırlatalım dedik. Çok özür dilerim. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilmeden önce, o zaman öyleydi. Partisiyle ilişiği kesilmeden önce hangi partinin üyesiydi? Sadece üyesi değil. Başbakanı, Dışişleri Bakanı, AB müzakerecisi, öncesinde bütün şeyleri üzerinde toplamıştı. Başbakan yardımcısı. Hangi partidendi? Alman Hristiyan Demokrat. Bu işte. Bu gazetecilik değil. O yüzden bu yayının, bu bölümünün adı gazetelerin yazdıkları ve yazamadıkları. Bunu yemez, maçası sıkmaz. Çünkü onu yazmazsa Ahmet Hakan'ın koltukta oturamaz. O kadar basit. Ya niye yazarsın? Yani bana ne kimin atadığından? Eğer atamaları tartışacaksak bak şunu yazsana sen oraya. 12 Eylül 2010 referandumunun gereği. Hani tuzluk mu o? Koşalım beraber grubu vardı ya. Hani yetmez ama evetçi arkadaşlar. Onların büyük gazlamasıyla onaylanan paket gereği Anayasa Mahkemesi üyelerinden 12 tanesini zaten doğrudan Cumhurbaşkanı atıyor. Doğrudan onun zaten. İyi de o Cumhurbaşkanı'nın parti bağı yok mu? Hele şimdi ne fark eder ki Abdullah Gül olsa? Hangi partiden geliyor Abdullah Gül? Cumhurbaşkanı olmadan önce hani ayrılıp CHP'ye mi, HDP'li mi olmuştu Abdullah Gül? Olabilir aslında. 2007-28 Ağustos'undan önce HDP'li olabilir. Bir tek AKP'li olamaz. Neden? Çünkü o Cumhurbaşkanlığından düştüğünde üye olmasın diye üyeliğini kaldırmışlardı kendisini. İşte bu gazetecilik değil kardeşim. Bak yapılan, bunu görmek zorundasınız. Hepimiz görmek zorundayız. Ben de göstermek zorundayım. Hani niye böyle hatırlatırsın ya? Ha bir de hatırlatayım. Sayın Engin Yıldırım, sizin için Ahmet Hakan palyaço diyor. Bilmiyorum ne yapacaksınız. Kadir Şeker'e 12,5 yıl ceza. Bunu ilk yayında konuştuk. Yayının temel konularından biriydi. Dün yayın bittikten sonra o kadar çok mail ve mesaj geldi ki her mecradan, Twitter üzerinden de, Instagram üzerinden de yağdı resmen. Neden Kadir Şeker'i konuşmadık diye. Dün konuşmamızın içinde Kadir Şeker anılsa küçücük hap kadar bir yer alacaktı. Doğrusu o değil. O hukuksuzluğun içinde doğru bir yerde durmak zorundayız biz çünkü. O yüzden bugünün konusu. Anlatabiliyor muyum? Sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker kasten öldürme suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Cezası 12,5 yıla indirildi. Bu saatten sonra sokakta hiçbir kadın güven altında değil. Ciddi söylüyorum bak. Hiçbiriniz güvende değilsiniz. Kusura bakmayın. Durum bu. Hiç kimse. Yani yandım desen dönüp bakmaz kimse. Vallahi. Ahmet Hakan eşliğinde bu arada bir de inceden kendisinin aslında sebebi hilkati olan Ertuğrul Özkök'e inceden böyle bir gömmece de var gazetenin birinci sayfasında. Şöyle, bu da bir eksiklik tabii, yani ne yapıyor ne ediyor anlatamam, anlaşılmıyor da. Olay gecesi canlandı diye bir haber var. Kelebek ekini atıfla yazılmış. İki Gözüm Ahmet filminde Ahmet Kaya'nın 21 yıl önce saldırıya uğradığı Magazin Gazetecileri Derneği gecesi de canlandırıldı. Konuşma yaptığı sırada Ahmet Kaya'ya tepki gösterenler arasında şarkıcı Serdar Ortaç da vardı. Sertaş Ortaç böyle bir insandır zaten. O bakmaz ya. Ne tarafa gidiyoruz hocam? Biliyorsunuz enstrüman çalar. Dling dling dling dling dling dling dling we don't need no dling dling dling dling buralara yaz. Öyle yani, çok yetenekli müzisyen. Sertaş Ortaç da vardı. Ortaç yıllar sonra o geceyle ilgili pişmanlığını dile getirip özür dilemişti. Çok özür dilerim. Ertuğrul Özkök'le ilgili bir şey yazmak ister misiniz? Çünkü Aynı kişi için, Ahmet Hakan için ağza alınmayacak ifadeleri gazetenin birinci sayfasından gömen insandı kendisi genel yayın yönetmeni olarak. Ahmet Hakan İnce'den ona da çakmış. Niye? Bak şu olacak çünkü muhtemelen. Bir süre sonra buradan da polemik yaratacaklar ve şunu diyecekler. Kardeşim bu gazete özgürlükçü. Bak her görüşten adam var. Yani o öyle yapmış. Ben de buna karşı çıktım. Biz de sığırız, hepimiz yedik bunu. AYM'ye Gül üye seçmişti. Engin Yıldırım'a AYM görevine Gül atamıştı. Anlamayan gerizekalılar için ikinci cümleyi de koymuş. Adamın fotoğrafı var. Engin Yıldırım'ın. Altına da hem başlık olarak AYM'ye Gül üye seçmişti yazıyor. Anlamadıysan, o kadar sığırsan, bir cümle daha: Engin Yıldırım'a AYM görevine Gül atamıştı. Hani bil yani bunda. Engin Bey sizin için palyaço diyor Ahmet Hakan. Bilmiyorum, hani Anayasa Mahkemesi üyeliğinin bir ağırlığı var mıdır? Dışarıdan bakınca görünmüyor da yani belki vardır diye. Siz bakın artık, düşünün ya. Cumhuriyet'in bugün başyazısı Anayasa Mahkemesi ve demokrasi. Dün sabah konuşmuştuk. Biz hani böyle bir iddiamız var. Biz gündemin önünden gideceğiz kardeşim. Gündem bizi taşımayacak. Biz gündemi götüreceğiz. Biz dün konuştuk. Çok benzer şeyleri konuşmuşlar. Yazmışlar. Ama bence önemli ve değerli bir yazı bu. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'de hukuk sisteminden çıkmasının nasıl kötü sonuçları olabileceğini derli toplu anlatmışlar. Bence yazılması gereken bir yazıydı. Ve bugünkü manşeti de siyah fon üzerine konulması, yani kara fon üzerine konulması da manidar. Kaybeden demokrasi. Anayasal düzeni tanımayan mahkemenin direnişi ve ışıklar yanıyor polemiği kriz yarattı. Bu arada tabii Barış Terkoğlu'nun ilk yayında uzun uzun anlattım size. O hakimi nereden hatırlıyorum yazısı bugünün okunması gereken yazılarından bir tanesi. Hatta mutlaka okunması gereken yazısı. Çünkü bahsi geçen hakimin, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakiminin aslında hangi görevleri nasıl üstlendiği de anlatılıyor. Çok ilginç bilgiler var. Fethullah Gülen'in yeğeninin de karıştığı, 10 yaşından itibaren Erzurum'da tecavüze uğramış bir çocuğun 15 yaşındayken artık şikayete dönmüş dava dosyasının nasıl aklandığını anlatıyor ve tesadüfen aynı hakimden bahsedildiğini söylüyor. Mutlaka ama mutlaka okuyun derim ben size. Cumhuriyet'in bugünkü sayısında Barış Terkoğlu'nun yazısını. Rektör Elmacı'ya bir genel sekreter yardımcısı yetmedi, yeni atama yaptı. Köylüsüne özel kadro. Bir şey söyleyeceğim. Ya dün o kadar uyardım, hala aşiretleşiyor musunuz? Ya çok ayıp valla, ben size ne diyeceğimi bilmiyorum artık ya. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Durup durup aşiretleşiyorsunuz ya. Ya adam uyardı o kadar, aşiretleşmeyin diye. Daha ne yapsın? Ya ne yapabilir daha? İnatla aşiretleşiyorsun ya. Kardeşim seni bırakmaya gelmiyor ki. Bir bırakıyorsun ama hemen aşiretleşmiş. Halbuki yapmayın diyor adam size. Amasya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Elmacı, bir lisede sayman olarak çalışırken üniversiteye aldığı ve çeşitli görevler verdiği Duran Çuhadar'a yeni kadro açtı. Yakışır bence. Elmacı'nın köylüsü olan Çuhadar, üniversitede bir genel sekreter yardımcısı olmasına karşın ikinci yardımcı olarak göreve başladı. Bence olur. Demek ki lazım. O demek ki lazım abi. Koskoca üniversite. İşi gücü olur. Ya üniversite dediğinin işi çoktur. Gerçekten. Yani bak, akademisyen var. Sevgili Şengül Hoca var. Şengül Ablemitoğlu. Hocam akademide işi çoktur değil mi? Genel sekreter yardımcısının ikincisi. Ya kapı pencere silinecek haftada bir gün en az. Çocuklara yemek yapılacak, dağıtılacak. Ha, bu genel sekreter yardımcısının işi midir? Olabilir. Demek ki ihtiyacı var ki alıyor adam. Bir tane daha çaktım. Neydi bizim köylünün? O oğlan vardı ya, tombalak küçükken. Vardı ya, cam kırıp kaçıyordu. Şebek. Elma dalından düştüydü hani. Neydi oğlanın adı? Duran. Heh, çağır onu. Çağır. Genel sekreter yardımcısı yapalım. Ama hocam lisede çalışıyor şu anda. Ya olsun, ne fark eder ki? Halil Saha Üniversite. Okul değil mi? Evet, aslında böyle deyince de mantıklı geldi bak. Mutmain oldunuz mu? Şöyle bir ikiniz sallandı mı? İşte mutmain oluyorsun. Ben oldum. Bir kere olunca da devamı geliyor onun. Kötü bir şey o. Diplomasi Twitter'a kaldı. Bak şimdi habere bak Allah aşkına. Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Akdeniz'e dönmesinin ardından gelen tepkiler üzerine Yunanistan'ın gerilimi artıran faaliyetlerine ilişkin belge hazırladı. Belge, dikkat, Amerika Birleşik Devletleri ve AB organlarının Twitter hesapları etiketlenerek paylaşıldı. Şeytanın aklına gelmez. Çok sert be. Twitter'dan mı yolladınız? Bir şey söyleyeyim mi? Bence birleşin. Hashtag açın. Vallahi oradan da paylaşın. Yetmez. Çok ağır be. Gözler bugünkü AB zirvesinde. Sosyal medya üzerinden. Çok güzel ya. Dün mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclisinde şahane bir işleme daha imza atıldı. Aşiretleşiyorsunuz ya, bak vallahi aşiretleşiyorsunuz. Devlet aşiretleşmesin. Adam yorgun düştü ya. Açık açık söylüyor size aşiretleşmeyin diye. AKP döneminde mülkiyeti bir yurttaştan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçen ve adım adım TÜGVA'ya satılmasının önü açılan Eyüp Sultan'daki arazi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP'lilerin oylarıyla özel sosyal kültürel tesis alanına dönüştürüldü. Böylece arazideki TÜGVA binası imar hukuku açısından yasallaştı. Nasıl? Yunus Bey, mutmain olurken nelere dikkat edilmeli? Edemezsiniz ki. Edemezsin yani, o bir anda ya şöyle gözlerin, göz bebeklerinin küçülmeye başladığı an ki o hani çok kısa bir geçiş o. Yani edemezsin. Mutmain olacaksan oluyorsun kardeşim. Düşün bak, yıllarca olamayan var. Şanslıyız ki biz her gün birkaç kez oluyoruz. Mutmain. Sabah gazetesine bakalım. Bak şimdi, dün dedim ki Anayasa Mahkemesi'nin bu hikayesi yarın büyüyecek. Çünkü bu arkadaşlar reis konuşmadan yazamaz. Ya adını söyleyemez ya. Adını söyleyemez. Bırak haber yapmayı. Dün şimdi Erdoğan konuştu. Çıkart cübbeni, siyasete gir falan filan. Çok, gerçekten çok acayip. Nasıl düşündünüz bunu ya? Çok etkili. Işıkçı yargıca istifa çağrısı. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Her kesimden istifa çağrısı yükseldi. Fakat burada asıl bizi ilgilendiren hikaye. Haberin hemen yanında diğerleri de aynı şekilde ittirerek tabipler için de çoklu baro modeli. Tabipler baroya mı girecek ama o avukatlar için? Yok yok, sistem aynı, öyle düşün. Baro avukat için, tabip için isim düşünelim. O da olmaz, o da karşılamıyor. Taro mesela. Avukat için baro, tabip için taro. Haro da olur ama o da çok şey gibi ya, olmaz, haro olmaz. Taro, taro, taro. Tabip odaları için baro uygulaması, taro. Başkan Erdoğan, başkan! Teröristlerin adeta el koyduğu TTB içinde çoklu baro. Geçelim, Azerbaycan yetim çocuklarını ağlıyor. Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 10 sivil öldü. Ana babalarını yitiren çocukların dramı yürek burktu. Cenaze töreninin içindeki fotoğraflar dün görmüşsünüzdür muhtemelen. Peki Sabah gazetesi o üyeyi kimin atadığını yazmış mı? Ali Arsoy. İyi soru bak. Bakalım. Ben bakmadım. Bakalım. Hemen bakalım. Taradık. Yok efendim, akıllarına gelmemiş ama emin olun gazetenin içinde yazıyordur. Bence yazıyordur. Bakalım hemen. Erdoğan Putin'le görüştü, kalıcı çözümden yanayız haberi var. Tabii şu haber yok Sergey Lavrov'un. Türkiye stratejik ortak değil. O haber yok. Sen kim köpeksin be? Bak Putin diyor çözümden yanayız diye. Tamam, biz de çözümden yanayız. Tamam işte ortak değil ortak. Stratejik ortaklık yok. Yani yaşanana bu kadar fazla anlam yüklemen beni rahatsız ediyor. Yani şöyle düşün, sen daha iyilerine layıksın. Tamam bir şeyler yaşandı. Tamam ama yani. Ya salla salla ağla, ne olacak ya. İp var mı? İp varsa ipe dizelim ya. Bu çünkü şimdi hafif artık sonbahar güneşi bunlar. Sonu dibi iyi kullanmak lazım. İpe dizelim. Ahmet Hakan'ın yazısının başlığı Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir. Birinci sayfadan Hürriyet'in bunu bu şekilde yazacak maçası yok. Elimle gösterdim, çok özür dilerim ama. Nasıl? İşte Türkiye'de iş takipçiliğinin geldiği nokta bu. Çünkü yazamazsın birinci sayfadan. Yazarsan işte o ipe dizdiklerini düğümleyebilirler. Ama birinci sayfadan öyle duyurursun, arka sayfadan gömersin. Çünkü biliyorsun ki iktidar arkanda, hiçbir şey olmayacak. Engin Bey, sizin için palyaço dedi Ahmet Hakan. Hani sizin için bir anlamı var mı bilmiyorum ama Anayasa Mahkemesi üyeliği eskiden ağırlığı olan bir şeydi, unvandı. Gerçekten çok ağırdı yani böyle. Sözcü, Her ışık söner, bu ışık sönmez. Goy goy üzerinden gidelim. Twitter'da paylaşılan Atatürk fotoğrafları eşliğinde. Türkiye hukukun üstünlüğünü konuşmalı. Işıklar hukuksuzluğun üstünü kapatmasın. Bunu yaz. Atatürk fotoğrafıyla ne alakası var bunun? Sönmeyecek ışık odur. Tamam. Burada anlatılan hukuksuzluk, bunu Atatürk'ü sokmayın. Bunun Atatürk'le bir alakası yok. İşte o zaman ucuz propaganda oluyor bu. Hukuksuzluğu anlat kardeşim. Yapılanın nasıl büyük bir ayıp olduğunu anlat. Anayasa Mahkemesi üyesiyim diyen adamın bu kadar basit, bu kadar saçma, bu kadar abuk bir paylaşım yapmasını anlat. Ona zemin hazırlayan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ni anlat. Atatürk'le ne ilgisi var bunun? Kavram böyle ucuzlatılıyor işte. Niye? Çok iyi biliyor Sözcü Gazetesi. Atatürk fotoğrafını kap, yardır. 340 bin mi basıyor? Bugün 350. Yapıştır. Şahsi paylaşım kurumsal görüşümüzü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın ışıklı paylaşımı Türkiye'yi gerdi. AYM mesajın kurumsal görüşü yansıtmadığını açıkladı. Gördünüz değil mi onu? Yani direkt üyeni satacağına o zaman bir tavır göster. Ne yapacaksın o üyeyle ilgili? Çok ayıpladık toplantıda. Ya değil mi? Arkadaşların hepsi. Hatta bir iki kişi falan da yaptı. Gerçekten. Paylaşmak istemiyordum ama yeri geldi söyleyeyim. Sevda Noyan'a takipsizlik. Sevda Noyan'ı hatırladık mı? Hani televizyonda bir programa çıkmıştı ve o programda, bak bunu hatırlatmadan geçemem, geçmeyeceğim. Çünkü bu aklınızda kalmalı. Karşısında bir kütle, dişi bir kütle oturuyor. Kütle ama bildiğin kütle yani. O orada coşkuyu veriyor ki o kütlenin meşhur olmasında bugün çok özgürlükçü arkadaşlarımın benim büyük payı var. Ya bayılıyorum bu kıza, rocker gibi ya, sürmeleri çekiyor, uzun postallar falan, başörtülü. Çok iyi ya, yani gerçekten İslami camianın içinden de böyle adaletçi tipler çıkıyor. Ekranları parsellettiler bu tipe. Tabii hani şeyh uçmaz, mürit uçurur. Yardırdı abla gitti. Şimdi kendi programı var. İşte orada onun programında 15 Temmuz'da bitirilmemiş işleri olduğunu söyleyen, kendi ailesinin gerekli donanıma sahip olduğunu, en az 50 kişiyi götüreceğini, sitelerinde böyle insanlar olduğunu söyleyen, utanmaz, arlanmaz. Hakikaten yani daha ne söylenir bilmiyorum. Böyle bir tip, benim ailem 50 kişiyi götürür demişti. Sonra hiçbir şey olmadı. Gerçekten yani bir ölüm listesinden bahsediliyor. Takipsizlik kararı verildi. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet, bence de. Bence de çok güzel gerçekten. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bugünkü manşeti: Işıklar yanıyor, ülke kararıyor. Ekonomi çıkmazda, milyonlar işsiz, gençler geleceksiz, içeride ve dışarıda sorunlar derinleşiyor. Yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını takmamasının yarattığı skandal krizdeki iktidar tarafından fırsata dönüştürüldü. İşte bu. En doğru bakış açısı vallahi. Çok çok doğru bakmışlar. Atatürk fotoğrafı kullanmadan yapabiliyorsun bunu. Bunun Atatürk'le bir alakası yok. Kavramı ucuzlatmayalım. İçini boşaltmayalım Atatürkçülüğün. Onun için söylüyorum işte. Yani iktidar için Yeni Şafak neyse, muhalefet için de Sözcü odur kardeşim. Aynı coşku. Ver coşkuyu. Ne olacak, 350 bin satarım ben böyle ya. Atatürk kabartmalı kemer tokası. Hiçbir farkı yok ki. Hiçbir farkı yok bunun. Gerçek Atatürkçüler bunu anladığı gün bu herifler de bu pazarlamayı yapamayacaklar. Kavramın içi boşalmayacak. 12 Eylül kafasından zerre kadar farkı yok bunun. Türkiye'nin dört bir yanına Atatürk büstü diktiğin zaman herkesin Atatürkçülüğü anlayacağını, inanacağını falan düşünmek andavallığından bir farkı yok bu yapılanın. Aynı şey. Atatürk kuru fasulyeyi çok severdi. Her gün yese bıkmazdı. 12 lira alabilir miyim? Bunu çok önemli cümle. 12 lira. Size hediyesi son olur. Söylüyorsun mesela, diyorsun ki ya 1881 tane kitabı 2500 liradan çaktı. Burada hemen çıkıyor böyle. Burada YouTube'da, Twitter'da. Ama o parayı kendine harcamadı diye biliyorum ben. Ne için harcandı o para? Ya niye böyle bir şey yapılıyor? Niye yapılıyor? Ya söyler misiniz bana? Diyorum işte bak, sosyal medyada coşku yapabiliyorsun çünkü takipçin var. Burada coşturabiliyorsun çünkü kitleler var. Şu kavgayı yürütmek zorunda kalıyorsun. Ben bu gazetede şunun yazmasını istemiyorum. Kardeşim sen bu gazetenin sahibi değilsin. Değilsin ya. Gazeteyi alıp almamak senin elinde olan. Televizyonu, o kanalı izleyip izlememek. Kullan bu hakkını. Kullan bu hakkını. Ama gazetenin sahibi gibi davranma. Gazetede ben şunu istemiyorum. İyi o zaman, ben öyle yapıyorum mesela. İstemiyorum, okumuyorum ben. Size de tavsiye ederim. Devam edelim. Bir Gün gazetesinde bunu gördük. Bu oyunun neresi sizi rahatsız etti? Dün sabah konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın programında yer alan Beru adlı Kürtçe oyunun Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına tepki çığ gibi. Yasağa tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyun oynatmak yasak, suç, böyle bir şey olamaz derken, oyunun yönetmeni Nazmi Karaman, Kürtçe olduğu için yasaklandı ifadesi kullandı. Vallahi bence de. Devam edelim. İlhan Cihanyer'in, İbrahim Kaboğlu'nun ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine yer verilmiş Anayasa Mahkemesi'nin bu ışık polemiği üzerinden. Devam edelim. Saraya her gün test. Bunu gördünüz mü? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bir programa katılıyor. İnternet üzerinden mi, ekrandan mı, neyse işte bir programa katılıyor. Orada işte Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl korunuyor sorusu. Hani ben taklama atayım, hemen döneyim de ne olur ne olmaz. O soru üzerine diyor ki her gün test yapılıyor. Yakın ekibe de yapılıyor. Hatta biz diyor işe gitmeden önce testlerimizi yapılıyor. Kalabalık ortamlardan uzak duruyoruz. Test yapılıyor. Test. Yapılır ya, ne olacak? Ana muhalefetten Akıncı'ya destek. Kuzey Kıbrıs'ta Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı. Akıncı'nın seçilmesi artık kesin gibi. Vallahi bilmiyorum. Hocam hiç öyle hani, ben demiştim demekten hoşlanmam. Ben de hoşlanmam ama diyeceğim. Geçen hafta konuştuk biz bunu. Ne yapacaksın şimdi? B planın ne? Adada. Aha. Vallahi fikrim geldi. Ciddi, bak yemin ediyorum şu anda geldi. Kıbrıs'ta muhalefet için çoklu baro sistemi gibi bir sistem mi getirsek? Çoklu muhalefet. Yani muhalefeti yapacak grupları da çoğaltalım. Tek elde bırakmayalım muhalefeti. Vallahi çakma Mustafa Akıncı yapın mesela bir tane. Özgürlükçüymüş gibi girsin mevzuya. Bölsün oyları. Da hocam oy kalmadı. Ya oy kalmadı. Yani çok sıkıntı vereceğim bunu şey yaparak söyleyerek ama yani çok geçiyor o bir ikisini. O bir ikisi dedim de dur ya, dakika ve skor alalım. Durumumuz nedir bir görelim kardeşim. Oo, yeşil olan saçaklı abininki 7.92-7.93 şu dakika itibariyle. Öbürü o bir ikisi 9.31. Kimden gidiyor para? Hepimizin cebimiz boşalıyor şu anda. Ülkenin borcu artıyor. Ya ne kadar güzel, bence günün en güzel paylaşımlarından bir tanesiydi. Ben de sosyal medyada paylaştım, çoğalttım. Başka insanlar da görsün, duysun diye. Sevgili Bülent Mumay bir paylaşım yaptı. Çünkü iktidar gazeteleri şöyle bir şeyden bahsediyor. Apple event öyle diyelim. Apple etkinliği deyince aynı etkiyi vermiyor yani. Apple event sonucu yeni telefon serisi iPhone 12 tanıtıldı. Tamam. 12 tanıtıldı. Ve bugün iktidar gazetelerinin tamamı şöyle taklalar atmış. 16 bin liraya telefon olur mu? 16 bin değil ki zaten. Muhtemelen 22-23 bin lira düzeyinde olacak. Ama Bülent de, gazeteciye düşen budur. Fikri takip yapabilmektir. Bülent demiş ki bir dakika. iPhone 11 Pro çıktığında $999 fiyatı. Dün tanıtılan telefonun fiyatı da $999. Sorun onda değil ki, sorun sende. Gerçekten. Çünkü sende şey yükseliyor. Hani bakmıyorsun ya dövize, dolara falan. O yükseliyor. Sen şimdi bunu Hürriyet Gazetesi'nin teknolojisine ittiriyorsun cart diye haberi. Elimle yaptı, çok özür dilerim. İttiriyorsun, diyorsun ki bu kadar paraya telefon olur mu? Yani anlatıyoruz ya işte, bak. Ocağın birinden itibaren, 2021 ocağından bu ayın başına kadar %37 net değer kaybı var Türk lirasının. Ekle onun üstüne. Döviz. Ben sana söyleyeyim o zaman. bir Türk lirası karşılığında, özür dilerim, bir Amerikan doları karşılığında 8 lira vermek hiç olar mı? Vallahi öyle sorayım hatta. Öztürkçe, Azerice sorayım sana. Hiç olar mı? Ama olar. Bak bunlar o yüzden gazetecilik değil ki. Bunlar kamuoyu çalışması, PR çalışması. Bunu buradan yapıyorsun ve diyorsun ki ya bunlar çok sahtekar ya, 16 bin liraya telefon çakıyor. Bir şey yapmıyor ki, sen saçmalıyorsun. Buradan gömüyorsun. Üstündeki vergi. Şimdi haklı olarak şunu düşünürüz. Bir dakika dur. Bir dakika abi. Tamam, şimdi Bülent Mumay haklı. Ama sen dedin ki 1000 dolar, doğru mu? Doğru. 1000 doları bugünkü kurdan bile hesaplasan 800 bin lira tutuyor. Heh. İşte aradaki çift taraflı öpücük farkı. Tam şuradan, dudağın birleştiği yerden, iki dudağın. Sağdan ve soldan öptüğü zaman 4 buradan, 4 buradan, 8 de oradan gömüyor, 16 bin lira. Üzerinde ÖTV'si var, KDV'si var, verginin böyle haş diye dönmüşü var. Senin soracağın bu değil ki, 16 bin liraya hiç telefon olar mı? Ben seni zengelerim. Ama işte oluyor. Hacı, vergiden oluyor, dövizden oluyor. Yani şöyle düşün. Hani diyorlar ya, asgari ücretin en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Hadi lan oradan. Tabii bak, şimdi mesela Amerika'da adam alıyor 1400 dolar mesela. Sen 2300 lira. 1400-2300 çok fark var. Ama işte onun 1400'ünü 8 ile çarpıyorsun. Seninkini çarpamıyorsun. Sade o. Öyle. Yani o birim olarak baktığın zaman 1000'e alıyor. 1000'e alıyor. Sen baktığın zaman 8 bini alıyorsun. Üstüne bir de vergi öpücüğü geliyor. 4 buradan, 4 buradan. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sokakta konuşan takozlar var ya hani. İki ayağının üstüne kalktı diye. Tamam ya, homo sapiens bizden bu. Gel buraya diyorsun. Kromagnon. Gel, bu bizden diyorsun. Değil işte. O sığırın anlamadığı şey bu. Sen niye fazla para veriyorsun? Gerekçesi sensin. Seni yönetenler. Adam da yapıyor. Heh, bak Murat Duru söylüyor. Ben motorunu 1 euro'dan alıyorum diye. Doğru. 1 euro'ya çıktı fiyatı. Niye? Ya niye kardeşim, soruyorum işte. Niye? Euro'dan kıyaslayacaksak o zaman kıyaslayalım hadi. Adamın aldığıyla benim aldığım arasında neden 3 kat, 3,5 kat fark var? Niye o kadar ödüyorum ben? Bir gün böyle... Evrensel'e bakalım. Biat dayatması, Evrensel'in bugünkü manşeti, iktidarın güdümüne girmeyen kurumlara yönelik biat dayatması hedef gösterme boyutuna ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baroların ardından Türk Tabipleri Birliği ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi için çağrıda bulundu. Şaşırdık mı? Şaşırır mıyız ya? Devam edelim. Evrensel'den devam edelim. Biliyorsunuz Ayhan Bilge'nin sözleri Kürt siyasi grupları içinde çok tartışıldı. Yani içeriden bir eleştiri yapılıyor, bir eleştiri geliyor diye. Evrensel de bugün onu almış ama tam alamamış haliyle. Geleceğe dair program tartışılmalı. Bu bile önemli bence yazılabilmesi. Tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanan Kars Belediyesi eş başkanı Ayhan Bilgen cezaevinden avukatları aracılığıyla Evrensel'in sorularını yanıtladı. Bilgen, muhalefet geleceğe yön verecek demokrasi, hukuk ve ekonomi programını net biçimde kamuoyuyla tartışmaya açmalı dedi. Hangi muhalefet? Muhalefet bloğu. Tamam o zaman, mesela bunun içinde HDP de var mı? Var. Ayhan Bilgin'in burada söylediği önemli. Ayhan Bilgin'in çok net bir çağrı, çok açık bir eleştiri ayrıca. HDP, Türkiye'li bir parti değil. Yani Türkiye'li lafı var ya, ifrit eden bir laf. Türkiye'li. Bulan arkadaş eminim çok mutlu olmuştur zamanında. Türkiye'li. Fransalı gibi yani. Fransalı'ya Fransız diyorsun. Türkiye'li diyorsun Türkiye ondan sonra. Ben Kürt'üm. Olabilir. Tamam, sen Kürt'sün. Ben de Türk'üm. Öbürü de Lazbak. Yani bu bir şey değiştirmiyor ki. Burada bir ırki tanım yok. Ama Ayhan Bilge'nin sözlerini öyle ya da böyle tartışmak zorunda Kürt siyaset grupları. Tartışacak. Çok açık bir şekilde diyor ki Türkiye'ye bizim sunduğumuz bir şey yok. Ben de bunu anlatıyorum 5 yıldır işte. Senin Türkiye'nin bütününe yönelik bir politikan yok kardeşim. Yok. Ekonomide yok, iç siyasette yok, dış siyaset yok. Sen öyle bir şeyle çıkmıyorsun. Ha şu var. Çok net. Onun da hakkını da teslim etmek lazım. Çevre sorunlarına ilişkin ilk çıkışı yapan partidir. HDP değil aslında, öncülleri. K- kadın sorununa ilişkin ilk çıkışı yapan partidir. Siyasal oluşumdur. O hakkı da teslim etmek lazım. Mutlaka. Ama onun dışında Türkiye'ye yönelik bir şey yok. Ya bugüne kadar yani bu acı bunu hani ben söylediğim zaman değersiz olabilir. Çünkü Türkiye tuhaf bir ülke. Yani Kürdüm diyorsun mesela, demokrat oluyorsun. Türküm diyorsun, faşist oluyorsun. Alakası yok da. Alakası yok da. Ama buradaki bu eleştiri bence peşinden gidilirse çok şey kazanır Türkiye'de siyaset ya. Vallahi bu tartışma yapılırsa hepimiz çok şey kazanırız. Günün en tuhaf şeyi ilk yayında söyledim ama söylemelere doyamıyorum. Yani çünkü diyorum ya 10 sene önce Türkiye'yi terk etmiş biri mesela bu sabah gelse Türkiye'ye ya gazetelerde neler var hacı diye bana sorsa derim ki ya usta çok kurcalamamak lazım. Hüseyin Gülerce kripto FETÖ'cüleri yazmış. Bak, bu cümle yeterli. Ciddi söylüyorum bak. Bu cümle yeterli. Kapat kapat kapat diyecektir büyük ihtimalle. Yeni Şafak'a bakalım. Terör örgütü TTB'ye el koydu. Tak diye söylenince şak diye yapmak lazım. Evet. Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak. İmtiyazı mı? Bir dakika, hekimleri temsil etmek bir imtiyaz mıdır? Nasıl olacak o? Bak, ya o kadar aptalca bir başlık ki bu. Eğer şimdi sen o imtiyazdan bahsediyorsan, bir imtiyazdan söz ediyorsan, elinden alıp başkasına mı vereceksin imtiyazı? Ayrıcalık demek imtiyaz. O ayrıcalığı başkasına mı vereceksin? Siz okumadınız, mevcut medya yer vermiyor diye yok olmuyor Ünsal Bey. Hangisi? Nedir yok olmayan? Söylerseniz hani ben de bileyim. Hangisi? Hangisi? Beydilli Rumuzlu izleyici, size yakışmadı bu yorum. Söyleyin hangisi olduğunu söyleyin de ben de kendimi savunayım. Nedir hani benim okumadığım, medyada yer vermiyor diye hangisi mesela? Neden bahsediyorsunuz? Söyleyin, bilelim. Ve bileyim ki ben de kendimi savunayım. Ne söylediğinizi bilmiyorum çünkü anlamadım. YouTube'u da açayım, belki oradan yazıyor olabilirsiniz. Bazen öyle oluyor çünkü iki tarafı da kullanan izleyiciler oluyor. Tiyatrosu bile yasak ama ırkçı öyle mi? Ne o? Belge göndermeyin. Ne söylediğinizi yazın lütfen. Beni neyle suçladığınızı yazın. Belge göndermenize gerek yok. Hani ben noter değilim. Türk deyince faşist muhabbeti. Defalarca söylendi. Bana da söylendi. Eğer oysa söylediğiniz. Defalarca söylendi. Hatta bir yayında hatırlamıyor musunuz ya? Türk olmak öyle kötü bir şey değildir diye anlattım ben. Vallahi. Hani bugünkü böyle Araplaştırılmış, ittirilmiş Türklük kavramından falan söz etmiyorum. Hiç öyle kötü bir şey değildir. Gerçekten. Tarihi vardır, tarihi iyidir. Başarısızlıkları vardır. Ama hiç kötü bir şey değildir Türk olmak. Ben gururla söylüyorum. Kusura bakmayın. Hiç öyle bir şey yapmayacağım yani. Hiç. Öyle bir şansınız yok. Yani bunu asla kabul edemem. Siz biri Kürdüm deyince demokrat olacak. Ben Laz'ım, ben Çerkez'im, ben Türk'üm deyince faşist olacağım. Yok öyle yağma ya. Öyle bir yağma yok. Irkla övünmek falan değil bu. Durum tespiti. Siz nasıl diyorsunuz? Yani Kürtler nasıl diyor? Ya da Lazlar nasıl diyor? Çerkesler nasıl diyor? Haklı olarak. Yani burada dil bayramının üzerinde bile aynı şeyi konuştuk. Herkesin ana dilini öğrenmesi anasının ak sütü gibi helaldir. Herkes öğrenmek zorunda. Evet. Peki bunda ben Türk'üm dememde ne sakınca var? Siz söylediğiniz zaman tespit oluyor. Ben söylediğim zaman neden sosyolojik bir ifade haline dönüyor bir anda? Bir iktisatçı olarak ekonomi hakkında konuk ya da ayrı bir bölüm olarak bir yayın planınız var mı? Yok. Şu konuk bölümünü çözelim. Vallahi şu konuk bölümünü. Burada konuk yok. Yok. Burada konuk yok. Burası bu kadar bir yer. Benim evim. Ben konuk almak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben konuk almak istemiyorum. Bakın hala lafı uzatıyorsunuz. Yani ne olduğunu yazar mısınız? Tartışılan bu değil yazacağınıza. Neye itiraz ettiğinizi söyler misiniz? Nedir yani sizin? Siz yer vermiyorsunuz dediğiniz ne? Onu söyleyin bana. Yani lafı uzatıyorsunuz sürekli. Ama yayın durdu, farkında mısınız? Lafı uzatmayın. Neyse onu söyleyin direkt. Nedir yani? Benden beklediğiniz ne? Hani size yakışmadı dediğiniz yorum ne? Bilmiyorum ki, hakikaten bilmiyorum. Neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Neyse ben bundan vazgeçmeyeceğim kardeşim. Siz söylediğiniz zaman nasıl gerçek bir durum tespiti oluyorsa ben söylediğimde de öyle olsun. Durum tespiti. Ben de Türk'üm. Ben de Türk'üm ama gurur duymuyorum. Seçmediğim şeyle gurur duymam. Yani size bağlı bir şey. Kimse sizi bununla zorlayamaz. Türkiye'ye dair politikası yok, yanlış. Hayır, sonuna kadar doğru. Bakın sonuna kadar doğru. Ben size bunun örneklerini vereyim mi? İster misiniz? 2000 yılından, bakın 2000 yılından diyorum. Madem söylediniz, dikkatli dinleyin. 2000 yılından net olarak 2013 yılına kadar aralıksız, hiç aralıksız parlamento muhabirliği yaptım ben. Ve orada HDP'nin değil sadece, HDP'nin öncül partilerinin de izlenmesi benim görevlerimden bir tanesiydi. İçlerinde seçilenler arasında iktisatçısı, doktoru, hekim anlamında doktor, hani akademik anlamda doktor değil. İktisatçısı, doktoru, eczacısı, her branştan insan olmasına rağmen hiçbirinin bir tane kanun teklifi olmadı. Niye? Niye kardeşim, sizin yok mu? Sizin Türkiye ile ilgili sorununuz yok mu? Varsa yoksa herkesin derdi aynı. Kürt siyaseti. Evet, ezilen, zulmedilen, baskı altında yaşayan, bunların hepsi doğru. Ama sen sonuçta seçilirken sadece bölgesel oy aldığını ve bundan sonra bölge dışında oya ihtiyacın olmadığını itiraf etmiş oluyorsun bunu yaparak. Bütün bunları yıkan ne oldu? Gezi 2013. Ama ardından yaşanan 2015 seçimleriyle birlikte, 7 Haziran seçimleriyle birlikte sonuçta şu görüldü ki oy, potansiyel, ödünç oy hiç kullanmadım biliyorsunuz ben burada. Potansiyel oy. O oyları topladı. Aynı evin içinde insanlar bir dakika HDP mecliste olsun diye oy verdi. Aslında o partiyi destekleyen insanlar falan değildi. Onlar o oyu verirlerken Türkiye için tek parça, bakın tek parça, bu kadar iddialı söylüyorum. Tek parça önermesi olmayan bir partiye verdiklerini bilmiyorlar mıydı? Herkes biliyordu. Ama parlamentoda olması gerekiyordu. Sesinin çıkması gerekiyordu. Konuşması gerekiyordu. Oturduğunuz yerden bu kadar rahat söylemeyin bu lafları. Ben size tekrar söylüyorum. Hem de arkasında durarak söylüyorum. Arkasında... Necla Hanım, bana gösterir misiniz? Bütün sorunlara karşı kanun teklifi vardı. Necla Aydın. HDP'nin bütün sorunlara karşı kanun teklifi. Bakın siz ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben aralıksız 16 sene boyunca parlamento, hala kendimi öyle tanımlıyorum ben, parlamento muhabiriyim. Bu söylediğiniz yalan. Yanlış demiyorum. Yalan mı söylediğiniz? Ezber cümle. Nasıl Sözcü Gazetesi'nin üzerindeki o ezber fotoğraf çıkıyor. Atatürk, mavi gözler, yan tarafta Anıtkabir falan. Bu ezber bir cümle. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Bakın daha ötesini söyleyeyim size. Ya ben yaşadığımı anlatıyorum kardeşim. Oturduğum yerden sallamıyorum. Komisyonlara üye verileceği zaman HDP'den komisyonlara, HDP ve öncülleri hepsi için. Siz esnafsınız Necla Hanım, ben parlamento muhabiriyim. Siz bunu söyleyemezsiniz. Komisyonlara üye seçileceği zaman HDP'nin gelen üyelerine bakardık biz. Bütün partiler çünkü komisyonlara üye olarak tavsiye edeceği insanları verir. Bizim üyemiz şudur yani, CHP'ninki, MHP'ninki, işte HDP'ninki, İYİ Parti'nin şimdi. Hepsinin üyeleri. Biz alır bütün parlamento muhabirleri, bu yayını izleyenler de dahil olmak üzere. Bir tanesi aksini iddia etsin. Bakar ve alakayı incelemeye çalışırdık. Ya niye vermiştin abi bu adamı yani, ya da bu kadını? Ne özelliği var? Ne özelliği var? Niye yani? Atıp tutmayın böyle. Bakın böyle arkası dolu olmayan argümanlarla çıkarsanız kendinize zarar verirsiniz. Tam tersine bu çok önemli bir fırsattır Ayhan Bilge'nin çıkışı. Çok önemli bir fırsattır. Bu taassuptan kurtulup tartışmaya başlamanız gerekiyor. Yoksa ezber cümleyle gideceğiniz yer, Sözcü Gazetesi Atatürkçülük'te nereye gittiyse siz de oraya kadar gidersiniz. Sonra tıkanırsınız. Goy goy 350 bin satışınız olur. Vallahi bak ananızın ak sütü gibi helal de olur. Çıkartırsınız gazeteleri. Çıkartırsınız. Öğrenin Garopaylan ekonomisi konusunda ne istiyor, izleyin. Garopaylan ne zaman seçildi hanımefendi? Söyler misiniz bana? Ne zamandır milletvekili? Ha? Siz oraya kadar gitmeyin. Mithat Bey tanımıyor musunuz siz? Mithat Sancar'ı. Tanımıyor musunuz? Ne iş yapar kendisi, bir fikriniz var mı? Bence sempatizan olduğunuz partiyi tanıyın önce biraz. Yani sağa sola saldıracağınıza bence bunu yapın. Ha, meclis arşivlerinde var. Hanımefendi siz meclisin arşivini tarıyorsunuz. Ben oradaydım diyorum. Bakın hala saçma bir şekilde direniyorsunuz. Ben oradaydım diyorum. Açın arşivlere bakın o zaman. Sanırım yeterli. Devam edelim. Yeni Şafak'tan bir haber daha gösterecektim. Araya çok şey girdi, kusura bakmayın. Şuradan bir haber daha gösterecektim size. Tuhaf bir şekilde çünkü Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında bu ışık muhabbeti ayrılmış. Anayasa Mahkemesi muhabbeti. Türk Tabipleri Birliği'ne daha çok dalmışlar. Çünkü onlar yani parti bülteni olduğu için bu ileri dönük gidiyorlar. Özür yetmez, derhal istifa. Bu zihniyetteki bir kişinin Anayasa Mahkemesi'nde ne işi var? Engin Yıldırım kimin adamı ve kimler adına konuşuyor? Bak, derdini burada kusmuş. Engin Yıldırım kimin adamı? Cevap veriyorum Hürriyet gazetesinden. Kim yapmıştı atamasını? Abdullah Gül. Bravo. Kimin adamı? Yani bu şu demek. Bakın burada hani 5 yıldır aynı çağrı yapıyorum. Son 2 yıldır da sıklaştırdım ya. Ya bakın birader, bütün bürokratlar, birileri tarafından bir yerlere atanmış herkes, çok dikkat edin. Eyleminizde, işleminizde, sözünüzde sizi satarlar. Bak Engin Yıldırım. Yani o paylaşımı, bisiklet paylaşımını yapana kadar, ilk hani Süleyman Soylu'nun paylaşımı üzerine yaptığı paylaşımı yapana kadar iktidarla gayet güzel geçiniyordu. Hiçbir sıkıntısı yoktu kimsenin. Değil mi? Sonra yırtılmalar başladı. Şimdi tukaka. Salla bunu ya. Salla salla salla bunu. Salla bunu direkt. O yüzden buradayız. Burası farklı düşünüp bir arada olabilenlerin yayını. E doğru. Doğru. Zaten hakikaten Sibel Hanım'ın söylediği doğru. Evet, burada farklı konuşacağız. Hepimizin farklı görüşü var. Hiçbir sıkıntım da yok. Hiçbir sıkıntım yok benim bununla. O yüzden söylüyorum ya, bu yayını izleyen AKP'liler var. E olabilir kardeşim, soramaz. Söyleyemezsin. Bak ben onun yanında dururum orada. Çünkü anayasal hak onun da var, benim de var. Bir tane oyumuz var bizim. Bir. Herkesin bir oyu var. İstediğine verebilirsin. Ayrıca anayasa seni kolluyor burada. Hiç kimseye söylemek zorunda da değilsin. Hiç öyle paylaşıma. Kim bu konuda zulmleşiyorsa ben onun yanında dururum. Burada herkes farklı düşünüyor. Ama bir tane ülkemiz olduğuna biliyoruz biz. Buna inanıyoruz. Ve iyi yaşamak istiyoruz. Onun için de bu kadar basit. Akşam gazetesine bakalım. Akşam ne yazmış? TTB'ye çoklu baro modeli. Uyananlar aynı yerden gidiyor. Fakat akşamda çok acayip bir haber var arkadaşlar. Yani daha doğrusu çok acayip bir haber değil de haberi çok acayip bir kullanımı var. Hakikaten helal olsun demek geliyor. Çünkü bir tek Akşam Gazetesi bu kadar net kullanmış. Kadir Şeker haberi birinci sayfada hem de epeyce büyük şekilde kullanılmış. Kadın ölse katil bu kadar ceza almazdı. Kadir'e 12 yıl 6 ay hapis. Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker 12,5 yıl yedi. Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemek isterken öldüren Şeker, kadının yardıma ihtiyacı olduğu için olay yerine gittiğini söyledi. Mahkeme haksız tahrik altında kasten adam öldürmekten hüküm verdi. Şeker'in cezası ihale indirimiyle birlikte 12,5 yıla indirildi. Baba Cengiz Şeker, bu kararı kamu vicdanı kabul etmez, itiraz edeceğiz diye konuştu. Vallahi helal olsun. Ciddi söylüyorum, helal olsun. Bir tek Akşam Gazetesi bu kadar net kullanabilmiş. Kocaman birinci sayfanın dörtte biri kadar neredeyse. Haşk diye koymuş ve söylediği söz doğru. Kadını öldüren pislik orada eğer Ayşe Dırla'yı döverek öldürseydi bu kadar ceza almayacaktı. Hukuk. Bizde hukuk böyle çalışıyor arkadaşlar maalesef. Şimdi gelelim zurnanın zi bemol dediği yere. Bugün Takvim Gazetesi emekliye toplu sözleşme diye çıkmış. Hani verdik parayı, kesmedi. Dur ulan, emeklilere toplu sözleşme yapalım biz. Vallahi her yılın başında otursunlar. Hocam şunu sormak istiyorum. Diyelim ki emeklilerin toplu sözleşmesini devlet kabul etmedi. Emekliler greve mi gidecek? Ya da şöyle sorayım. Neyle grev yapacak? Hani üretmemekten gelen gücünü mü kullanacak? Grevdeyiz. Ne yapıyorsunuz? Bankaya gidip paramızı çekmiyoruz. Oo, iyi eylem valla. Eczaneye gidip ilaç almadım ben. Eczaneye gidip ilaç almıyorum. Grevdeyim. Acaba zırvalamasak mı ya? Ayda 88 liraya aile boyu sağlık. Bir 5 lira daha verirseniz büyük seçimi de var bunun. Yani patatesini büyük veriyoruz. Kolası bir de büyük oluyor. Yani 5 lira fazla farkla. Düşünür müsünüz? Ne zaman emekli olurum lan, bir git. Bak, borsada kazanma yolu bugüne kadarkilerin en iyisi bugün. Borsada kazanma yolları 2 nokta üst üste, tanımadığın hisseyi alma. Harbi mi? Vallahi öyle. Yalnız bir de göz aydınımız var bugün. Hamza göz aydın çaktırıram. Profesör Doktor Osman Erk geri döndü. Bağışıklık diyetiyle hem de. Sarımsak faydalı, yumurta zararlı. Bak hayatı böyle böyle biliyorsun. Sağ taraf sarımsak faydalı, sol taraf yumurta zararlı. Anladın? Tıp fakültesi bir bitti. Bu, bir profesör bunu söylüyorsa hakikaten batsın böyle tıp camiası ya. Önemi yok ki. Profesör Doktor Osman Erk. Bağışıklık diyeti, sarımsak faydalı, yumurta zararlı. Hop geç. Karaciğer bağışıklık sistemini nasıl koruyor? Soğan ve sarımsağın yararları nelerdir? Nelerdir? İşte bakacağız ona. Bakacağız, dur. Sağlıklı bir karaciğer için hangi besinlerden uzak durmak gerekir? Besin mi sadece hocam? Sıvı olan var, karaciğerde hani sıkıntı yaratabilir deniyor. Onu hiç azmıyoruz, onu buzlamak gerekiyor. Harbiden o buzlanınca güzel oluyor zaten. Yani uygun miktarda su ve buz. Öyle güzel oluyor buzlanınca. Gözün aydın Türkiye, çok büyük bir sorunumuza daha çare bulduk ve bugün bize Takvim Gazetesi magazin servisi bu müjdeyi yani veriyor ki ben oturduğum yere sığamıyorum. O kadar mutlu oldum. Meghan taktiği haberin başlığı. Bensu Soral tatlıyı hayatından çıkardı. İçinizde hala bir aşiretleşen gruba engel olamıyorum. Onlar adam size söylüyor aşiretleşmeyin diye. Aşiretleşiyorsunuz. İki, tatlıyı hayatından çıkarmayan bir grup var içinizde, farkındayım. Ben Soral çıkarmış ve hala ona kek börek götürüyorsunuz, pasta götürüyorsunuz. Hiç hoş değil. Kraliyet gelini Meghan Markle'ın formülü olan agave şurubunu kullanmaya başladı. Haberiniz oldu mu? Yemin ediyorum boşa geziyorsunuz. Vallahi billahi ya. Hukukçu yazarımız Feride Hilal İmal sorularınıza cevap veriyor. Hazır mısınız? Senet imzaladık, ödemesini yapmıyor, hukuki yol nedir? Anlatırım da canın sıkılır. Çok karamsarlık olur. Vallahi. Yani olmuyor çünkü orada. Senet imzaladık. Evet. Ödemesini yapmıyor. Kim? O. İsim vermek ister misiniz? Portakal, limon. Birinci sınıfı demin bitirmiştik yani. Sarımsak faydalı, yumurta zararlı. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Sağ sarımsak, oradan başlıyor. Sarımsak faydalı, yumurta zararlı. İkinci sınıf, portakal, limon, kuma taşa son. Doğru beslenin, böbrek taşına geçit vermeyin. Hocam o geçemezse çok sıkıntılı zaten. Tam kanaldaysa Allah. Limon asitiyle taşı eritir. Asitiyle taşı mı eritir? Turunçgiller kumu bitirir. Bak mesela mide bunu anlıyor. Sen limon yiyorsun. Ayırıcılar var, separatörler var vücutta. Tam şuradan geçerken iki tarafta durur onlar. Ellerinde süzgeç var. Küçük insanlar ya şu boyda. Biri sağda, biri solda duruyor. Süzgeç var. Sen limonu yuttun, biliyorsun burası böyle boş. Yani şuradan boru var bir tane. Kola makinesi gibi düşün. Buradan atıyorsun, tınk diye aşağı düşüyor. Bunların kafada öyle çünkü insan vücudu. Anatomi falan yok. Atıyorsun, limon damlarken ikisi de süzgeçleri uzatıyor. Biri diyor ki limon. Öbürü diyor ki yok yok turunçgil. Öbürü diyor ki harbiden turunçgil. Niye bu ayrım önemli? Çünkü bak limon asitiyle taşı eritiyor. Turunçgilse eğer o zaman kumu bitiriyor. Hocam limonu turunçgillerden saymıyor muyuz? Alakası yok. Alakası yok bizim açımızdan. Zaten turunçgillerle de konuştuk. Biz onlar da limonu dışlamış durumda. Yani görüşmüyorlar çok gerekmedikçe. Sizin yapacağınız sağlık sayfasına tüküreyim ben. Dur daha bitti mi? Domates iltihabı giderir. Şuradakiler tutuyor. Domates geldi, domates. Onun hemen iltihaplı bölge var. Suratta sivilce vardı yukarı doğru. Bak aşağıdan sallıyor yukarı doğru süzgeç şöyle. Çat çat çat. İçeriden şuraya denk gelirse sivilcen gidiyor. Bu insan vücudu dediğim bu, daha ne bekliyorsun ki? İçi boş. Yani dışarıda kasa var bir tane. İçi boş, kola makinesi ya. Baklagil de böbrek için birebirdir. Böbrek de diyorsun. Böbrek tam nerede duruyor? İşte kasanın arkada, dış kasanın arka tarafına yapışık o. İki tane böyle fasulyeye benzer. O. Baklagil de ona. Ha, baklagil. Oha be, çok iyi lan. Fasulyeye benzediği için evet bak. Oo çok iyi. Ha beyin de ondan. Ana süper. Çok iyi ceviz beyin. Ya yemin ediyorum bak bu yayını izleyen doktorlar çok ciddi söylüyorum size. Hay be ömrünüzü tükettiniz. Vallahi bak bu kardeşini dinle. Kusura bakma dost acı söyler boşu okudunuz. Harbi söylüyorum bak. Alanınızın uzmanlığınızın ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Ama hepinize şu yayını izleyen biri çok affedersiniz beş basar. Yani haybe okuyorsun. Yani aynı dönem ben 86'da girdim üniversiteye mesela. 86 yılında çok sevdiğim arkadaşlarım var. Onlar tıbbı kazandı mesela. Ömrü gitti. 86'da sen giriyorsun. Ben okudum, çalıştım. Yani işte insan gençsin, aşık oluyorsun, sevgilin oluyor falan. Geziyorsun, tozuyorsun. Onlar sürekli çalıştı. Gözler 7,5 numara. Miyop. Herkes gitti, hayatı kaydı milletin. Uykusuzluk böyle. Artık çoğunun beslenme düzeni bozuldu, metabolizma yırtıldı. Niye? Hekim olacağım. Bok var. Ha, işte ben yapıyorum aynı şeyi. Şuradaki iki taneyi tanıdın mı kalanı kolay. Süzgeçliler var burada. Bir sağda bir solda. Atıyorsun. Bakıyor limon. Limon tamam hocam. Bunu şey yapalım bu taşı eritsin. Limon. Bir ilaç yapıyorsun. Hocam portakal geldi. Portakal portakal bak kokla. Evet portakal. Bunu direkt kuma yollayalım. Domates at yukarı. İltihap gideriyor çünkü. Suratta sivilce mivilce. Hepsi bitiyor. Bu. Yani tıp dediğin ne ki? Ömrünü çürüttün. Mutlu musun? Yıllar geçti. Yani ha, nöbet üstüne nöbet. Deli gibi sabahlara kadar nöbet tutuyorsun. Uykusuzluk artık had safhada. Hikaye valla. Ama bak şöyle ihtisas sahibi olursan mesela. Nafis Hoca gibi olursan çok güzel şeyler de görebiliyorsun. Bak çocukları bir şey yaparsak. Ailemizin doktoru Nafis Karagözoğlu'na bugün gelen soru geliyor bunlar. Bunu soranlar var. Çok şişmanım. İyi bir şey değil ya. O kalbinize zarar yapmayın. Baba olabilir miyim? Çok şişmansın, baba olabilir misin? Şişmanlıktan ötürü göremiyor olabilirsin ama bütün aksam tamam mı? Eğer öyleyse olabilirsin. Yani tıp buna cevaz veriyor benim bildiğim kadarıyla. Ama sağlıklı bir şey değil ki bu. Ölürsün yani kalbin için iyi değil. Yoksa baba olursun. Ha eğer sorduğun şey şuysa ki öyle anlıyorum. Çakal. Eğer sorduğun şey hani cinsel hayatım olur muysa ama onu soracağın adam bu değil ki. Böyle olmaz o. Böyle sorulmaz. Yani mektupla olmaz onu alamazsın. Ama baba olur mu? Vallahi bilmiyorum olursun herhalde. Sperm sayısının hareketliliğine falan bakmak lazım. Yani dölleme için eş olarak seçtiğin kişinin de aynı incelemeden geçmesi gerekiyor. Sonra bakarsın olabilir misin, olamaz mısın? Tıbben sana bir şey söyleyeceklerdir. Ama öbüründen bahsediyorsan onun yeri burası değil. Olmaz o mektupla olmaz. Çünkü sen büyük ihtimalle cep telefonuyla şöyle çekeceksin. Yine görmeyecek insanlar baba olabilir misin bölümünü. O yüzden doktora git. Doğru düzgün. Yap ışık kardeşler. Işık sabah hani sabah gazetesi yazmış takvim geri durur mu? O da yardırmış tabii. Anayasa Mahkemesi ışık krizi. Yap ışık kardeşler. Işığı ayrı yazıyorsun. Nasıl? Şahane. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım Twitter'dan ışıklar yanıyor diyerek AYM binasını paylaştı. Darbe çağrısı yaptı. Muhalefet yine sessiz kalıp adeta onayladı. Muhalefet kim? Bilmiyor olabilirsiniz muhalefetin kim olduğunu. O yüzden size gazete bu iyiliği de yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu namaste yaparken, niye öyle bilmiyorum ama. Meral Akşener, Ali Babacan, hafif küçük Emrah Bozu kaşlar aşağı doğru. Ahmet Davutoğlu çok mutlu gülüyor. Selahattin Demirtaş uzaklara bakıyor. Temel Karamollaoğlu klasik, hep onu öyle kullanıyorlar. Benim burada ne işim var bakışı. Hani mutluyum iyi bir insanım, benim burada ne işim var? Hep öyle bakıyor. Grafiker çakmış. Arkaya da Twitter'dakini almış. Arkaya da Twitter'daki fotoğrafı almış. Bu. Tweet bireysel değil. Başkan Erdoğan, başkan. AYM üyesinin darbe imalı mesajına sert çıktı. Bu bireysel değerlendirilemez. Yani özetle dedi ki ne bireyseli genel, genel. Kalanını salla zaten. Devam edelim. Bu öykü mutlulukla bitsin. Biliyorsunuz SMA hastası Çocuklarla ilgili kampanyalar zaman zaman ben de buradan duyuruyorum, anlatmaya çalışıyorum ama sayıları giderek artıyor bu çocukların. Onlarla ilgili Amerika'da tedavi olması gereken Öykü Elmalıca, gazetenin bugünkü haberinin konusu. 2 milyon 300 bin dolarlık bir kampanya yapılıyor. Ailesi yardım çağrısı yapıyor. Kızımızın sadece 46 günü kaldı diye. Bu öykü mutlulukla bitsin diye duyurmuş gazete. Net kazanç. Haberi dikkatli dinleyin. YouTube zengin etti. Abicim YouTube'dan bana kıl. Ben niye olamıyorum ya? Kesin bende var bir arıza. Vallahi. Ha, makyaj ve oyuncak videosu çekenler para... Bir şey söyleyeceğim, yayın bitti. Bundan sonra makyaj videosu çekiyorum. Harbi söylüyorum, benim eksiğim ne? Yıllarca televizyon stüdyosunda çalıştım. Vallahi bak, ben bilirim onu yapmayı. Harbi söylüyorum, yapmıyorum diye. Efendiliğimden yapmıyorum. Yoksa tillanı yaparım burada. Bundan sonra makyaj videosu. Açılacak sabah, bak göreceksin hani... Otis'in çizdiği, Yılmaz'ın çizdiği o şey var ya... O ilk gördüğünüz vinyet. Hani günaydın Rojbaş Parilus falan. O bitecek, o bir çıkacak. Ekran döndükten sonra karşınızda ben şöyle başlayacağım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ağız değmemesi gerekiyor onlarda. Öyle çalışıyorlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün makyaj yapmayı anlatacağım. Eyeliner çekeceğiz. Madem öyle, bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle kardeşim. Yok. Hem riski de yok. Sen Kürt dedin, öbürü Türk dedi falan da yok. Aslanlar gibi yapıştır git ya. Yayın bitti mi? Bitti. Bitti. Bitti. Çektik eyeliner'ı. Allık kullanımı. Bak sana bir anlatayım da gör ondan sonra. Nasıl oluyor? Madem öyle, bir yapmıyorsak efendim insanlığımızdan yapmıyoruz burada. Yoksa iş oraya gelsin de. Makyaj da neydi? Oyuncak. Oyuncak video. Lan gerizekalı. Oyuncak videosu değil. Oyun videosu. Oyun. Oyun muydu lan o? Ha, oyun oyun. Cakı kim yazdı? Oyun videosu çekenler. Ayda 684 bin lirayı cebe indirdi. 684. Yani olursa hayır demem de o çok ya. Hallederiz. Bak bundan sonra nasıl oluyor? Hadi. Ondan sonra görürsünüz. Bir daha yazabiliyor musunuz aşağıdan? Sen Türk dedin, ırkçısın falan filan diye. Hadi. Bak nasıl çekiyorum o maskarayı. Göreceksin sen. Mardin'den sürme getirip şöyle alttan çekişi bir göstereyim de göz içine. Ha, bak aklın nasıl oynuyor ondan sonra. Gerçek kömür karasını bak nasıl çekiyorum. 1983'ten beri stüdyodayım. 83, 37 sene oldu. Zibilyon tane makyözle çalıştım. Makyörle çalıştım. Yani yapmıyorsak insanlığımızdan. Tamam mı lan, bundan sonra böyle. Paraya para demeyeceğim. Vallahi riski de yok. Mis gibi. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Hiç. Sıfır risk. Ondan sonra gelsin sponsorlar, gitsin sponsorlar. Bak nasıl oluyor. Burayı yapayım sana L'Oreal atölyesi gibi de gör ondan sonra. Berber dükkanına bir döndüreyim burayı. Vallahi Şaziye Hanım haklısınız. Şaziye Ceylan demiş ki Kürt makyajı, Türk makyajı derler yine. Ben de bu şans olduktan sonra çok haklısınız derler vallahi. Derler. Ya ben size bugün vakit çok uzadı ama iki cümle Ergün Diler okumak istiyorum. Çünkü bugün kendini de aşmış ya Ergün Diler. 5 senedir ben bunu bu açıklıkta görmemiştim. Çok kısa, ne olur çok kısa anlatacağım. Yayın uzadı biliyorum, saat 12 oluyor, 12-10 var. Gerçekten çok uzadık bugün. Ama Gizli Koalisyon diye bir yazı yazmış. Kafkaslar anlatıyor, Akdeniz anlatıyor. Akdeniz'deki mesela gemiler Kafkaslara gidiyor. Nasıl gidiyor? Onu sorma, onu sorma. Ergün Diler kafası bu. Gider, o olur. Ve anlatmaya çalıştığı şey şu. Diyor ki Türkiye'nin diyor her yerde gücü var diyor. O yüzden bizi sevmiyorlarmıştı diyor. Bizden diyor kıskandıkları için diyor. Özetle yapmıyorlar. Yalnız Gizli Koalisyon başlıklı yazılı öyle bir yer var ki Anayasa Mahkemesi'ne bağlıyor mesela. Yani orada içerideki de diyor bundan oldu diyor. Hepsi zaten bundan oluyor diyor. Türkiye'nin diyor bölgedeki mücadelesinden vazgeçmesi için yapıyorlar bunu diyor. IMF diyor. Yazıda beni en çok etkileyen bölüm o. Küresel ekonomi için %5.2'lik küçülme tahminini %4.4'e çekti. Ama Türkiye için %5 küçülecek dedi. Lan bu sana kıl olduğu için değil ki, senin ekonomine bakıp söylüyor. Dünya Bankası da durur mu? Onlar da sürüye katıldı. Bak kafaya bak. Türkiye 120 ülke arasında dış borcu en fazla olan 6. ülke. 6. dedik, ne yapıyor? Oğlum öyle olduğun için söylüyor adam. Yani Türkiye 7. olduğunda onun hayatında bir şey değişmiyor. Veri veri bu. Veri. Onlar da sürüye katıldı. Atıyor. Oruç Reis anlatıyor mesela. Buna diyor bu kadar ülke neden girdi diyor. Mesela Stockholm diyor Akdeniz'de bir kıyı kentiydi de bizim mi haberimiz yok diyor. Ya da Berlin portakalıyla narenciyesiyle tanınıyordu da biz mi bilmiyorduk diyor. Bunu niye dediğini vallahi anlamadım. Anlasam anlatırım. Ama ancak ya beni en çok ilgilendiren bölüm şurası. Burası biraz çünkü açıklayıcı gibi ama açıklamıyor. Ancak mesele ne Anayasa Mahkemesi üyesinin attığı tweet, ne ışıkların sönmemesi, ne muhalefetin cevap vermesi, ne tepkisini gizleyemeyenlerin çabası. Olay bunların dışında. Türkiye pes etmedikçe blok genişliyor. Bu nedenle finansal operasyon için start verdiler. Heh, geldik yine finansal operasyona. Kıskaç büyüsün diye gizli ambargo başlatıldı. Öyle bir koalisyon kuruldu ki, dikkat, içinde Müslüman da var, Katolik de var, Protestan da var. Hocam onlara Hristiyan deseydin ya. He lan, Müslüman da var, Hristiyan. Evet neyse onu Müslüman da var, Katolik de var, Protestan da var, Yahudi de var. Orta Doğu'da var, Avrupa'da var, Amerika'da var, Asya'da var, Kent var, Marlboro var, Dunhill var. Bunu büyütmek için ellerinden geleni yapacaklar. Bak yazının mühim yerine geliyoruz. Dışarıda yenemedikleri, diz çöktüremedikleri Türkiye'yi içeriden eritmek için kapıya dayanacaklar. Zaten kapının önündeler. Dayanacaklar mı? Geldiler mi? Bilmiyorum. Onu dur şimdi. Bulunamayan şey değerlidir. Bunu niye söyledin ki şimdi bana? Döviz de öyle. Ama dövizin değeri bulunamamasından kaynaklanmıyor ki. Kullanımda çok oldukça yani bunu konvertibilite falan boş ver onu anlatma da gizli ambargolarla dikkat. Gizli ambargolarla, finansal operasyonlarla dövizi önce kaçırttılar, sonra sıçrattılar. Önce kaçırtıyorsun, sonra sıçratıyorsun. Kaçırtsan ama sıçratmasan yine bir şey. Ama hem kaçırtıyorsun hem sıçratıyorsun. Baba döviz yok. Ve bitiyor. Ancak her şeye rağmen Türkiye tam gaz yoluna devam etmekte. Verilen mücadele ortada ve son cümle. Anlayanlar anlamayanlara anlatsın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ciddi söylüyorum. Bak çok yürekten söylüyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bu kadar nal gibi lafı niye çaktın bize? Anlayanlar anlamayanlara anlatsın. Ya yayından sonra buluşabilir miyiz? Ben tek başıma korkuyorum. Ciddi söylüyorum. Çünkü anlamadım. Buluşalım mı yayından sonra? Bana anlatırsanız çok mutlu olurum. Ne olur anlatın biraz. Yani bu nasıl bir şey? Finansal genişleme falan. Bulunmayan şey değerlidir. Bulunmuyor mu? Kesin değerlidir o zaman. Ya çok acayip. Çok acayip. Bugün kendini de aşmış. Anlayanlar anlamayanlara anlatsın. Yayından sonra şey yapalım ya? Ne olur. Beni yalnız bırakmayın lütfen. Ben korkuyorum çünkü. Anlamadım. Anlayan çıkarsa bir destek atarsak. Heh, hadi size zahmet. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün çok uzattık. Saat 12 oldu. Yapacak bir şey yok ama fena da olmadı sanki. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize, her yere kabul ettiğiniz için, buraya geldiğiniz için. Ama en çok konuşmaya değer bulduğunuz için, var olmaya, bulunmaya değer gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Biz birbirimize benzemediğimizi bilip bir araya geliyoruz. Çünkü aynı ülkeyi seviyoruz, aynı ülkeye bağlı hissediyoruz kendimizi ve hayallerimiz var. Ortak hayaller değil bunlar ama güzel hayaller. Birbirini dışlamayan, birlikte kurmayı düşündüğümüz hayaller. Onun için de burada bir araya gelip konuşuyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki eğer birbirimizden uzaklaşırsak, birbirimizi yeniden tanıyormuş bir lüksümüz varmış gibi düşünürsek eğer kopacağız birbirimizden. Oysa direnmek, dayanmak mümkün. Bu yayın bu yüzden sürmeli. Benim de katkım olmalı ama nasıl katkım olmalı? Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Sizden kullanmanızı istediğim düğme o. Para pul harcamayacaksınız. Sadece bir mail adresi yazıp ama şunu diyeceksiniz. Ben kendi seçtiğimi izlerim. Bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim. Farklılıklarla bir arada olmayı seçiyorum. Onun için abone olacaksınız. Lütfen bunu yapın, abone olun. Dostlarınızı da abone edin hatta. Onlar da gelsinler buraya. Yanında onun bir zil işareti var. Zilin anlamı da şu. Aslında çok basit bir mantık. Onu da tıklayacak olursanız abone olduğunuz kanalınızın yayını başlamadan size haber gelecek. Bu kadar basit bir mantık. Bir de katıl düğmesi var. Katıl düğmesi de YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj. Şöyle çalışıyor. Aslında aynı şeyi ben size YouTube sayfasının açılışında bir kısa videoyla da anlattım ama yayıncılar için sağladığı bir katkı seçeneği bu. Aylık 5 lira, 15 lira ya da 60 liralık ücretlerle bu yayını desteklemeniz mümkün. İsterseniz. İstemezseniz canınız sağ olsun. Öyle bir zorunluluk yok zaten. Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı. Bundan sonra da her zaman parasız olacak. Bütün bunların dışında bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.